Yüz Eser.
Gençlerle Baş Başa. Ali Fuat Başgil.
Merhaba sevgili dinleyenler.
Merhaba.
Sizlere Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı eserini tanıtacağız.
Ama önce yazarımızı. Ali Fuat Başgil 1893'te Samsun'da doğar. İlkokulu Çarşamba'da, ortaokulu İstanbul'da bitirir. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla lise öğrenimini tamamlayamadan askerlik görevine başlar. Yedek subay Teğmen rütbesiyle Kafkas cephesinde 4 yıl savaşır.
Yarım kalan lise öğrenimini tamamlamak için 1918'de Fransa'ya gider. 1921 yılında Paris'te hukuk fakültesine başlar. Boğazlar meselesi konulu teziyle doktor unvanı alır. Aynı zamanda Paris Siyasi Bilimler Yüksekokulu'yla Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümünden diploma alır. La Haye Devletler Hukuku Akademisi'nin kurslarına da devam eder. 1929'da 3 fakülte, 1 yüksekokul diploması ve hukuk doktoru unvanıyla Türkiye'ye döner. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışmaya başlar. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesi'ne doçent olarak atanan Ali Fuat Başgil, 1932'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nde anayasa profesörlüğüne getirilir.
Anayasa profesörü olan Ali Fuat Başgil, henüz Türkiye'ye bağlanmamış olan Hatay Cumhuriyeti'nin anayasasını ise 1937 yılında hazırlar. 1939'da ordinarius profesör unvanını alan Başgil, Türkiye'de ilk defa iş hukuku dersinin müfredat programını oluşturur. Bir süre hukuk fakültesi dekanlığı yapar. Yurt içinde ve dışında pek çok konferansa katılır, Türkiye'yi temsil eder.
Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil, 1961'de emekliliğe ayrılarak siyasete atılır. Samsun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girer. Meclisin açılmasıyla Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyar. Fakat daha sonra adaylıktan çekilir. Milletvekilliğinden de istifa eder, İsviçre'ye giderek Cenevre Üniversitesi'nde Türk Tarihi ve Türk Dili kürsülerinde başkanlık yapar.
1965'te Türkiye'ye dönen Ali Fuat Başgil, aynı yıl yapılan seçimlerde İstanbul Milletvekili olarak ikinci defa meclise girer. 17 Nisan 1967'de vefat eder. Özellikle hukuk ve güncel konularda pek çok eser kaleme alır. Bunlardan biri de Gençlerle Baş Başa adlı eseridir.
Eser, 5 ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar başarılı olma yolunun tehlikeleri ve düşmanları, başarılı olmanın şartları, terbiyenin ruh ve karakter üzerindeki tesiri, muvaffakiyet ve verimli çalışma, çalışma hayatının ve genellikle başarılı olmanın kanunları.
Gençlerle Baş Başa, Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil'in güçlü bir eğitimci olarak karşımıza çıktığı eseridir. Gençlerle Baş Başa, gençlere iradeli, ahlaklı ve metotlu çalışmayı öğretmeyi hedefliyor. Verdiği tavsiyelerle elden bırakılmayacak bir hazine niteliğinde.
Bu kadar giriş yeterli sanırım. Şimdi dinleyicilerimizi eserle baş başa bırakalım.
Yetişme ve muvaffak olma yolunun genç yolcusu. Bil ki tuttuğun yolda birçok tehlikeli geçitlerin ve yol kesen düşmanların vardır. Gerçi bunlara yalnız sen değil, hayat yolunun her yolcusu rastlayabilir. Fakat bu düşmanlar senin gibi hayatın henüz eşiğindeki tecrübesiz masumlara musallat olmayı çok sever. Senin bunlarla pençeleşecek ve bu düşmanları alt edecek silahın yok değildir. El verir ki sen bu silahı kullanabilesin. Kullanmayı bilmezdi. Bir defa alt olursan, bir defa belini kolayca doğrultamazsın. Muvaffak olma yolunda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. Burada sana tembelliği tarif edecek değilim. Onu sen, ben, hepimiz az çok tanırız. Yalnız ben sana şunu söyleyeceğim ki, tembellik insan karşısına çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir. Bilakis, eski peri hikayelerindeki kahramanlar gibi şekilden şekle girerek ve binbir hile kullanarak alt etmeye çalışan bir namerttir. Tehlikesinin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Tembelliğin yerine, adamına ve çağına göre girmediği kalıp yoktur. Herkesin mizacına göre tavır alır ve konuşur. Dilimizde aldığı çeşitli isimler de onun bu sinsiliğini gösterir. Tembelliğin adı havailiktir. Bir adı gevşeklik, bir adı hoppalık, bir adı uyuşukluk, üşengeçlik, keyfine düşkünlük, tenseverliktir. Tembellik, herkesin karşısına her zaman aynı kılıkta çıkmaz. O, mesleksiz aktör gibi daima rol değiştirir. Bazen en meşru bir mazeret kılığına girer, hasta olur, yorgun düşer ve herkesi haline acındırır. Bazen iş yapar görünür. Hakikatte hiçbir şey yapmaz. Bazen tatlı bir dille konuşur ve gönül çeler. Onun kandırıcı bir felsefesi ve safsata ilmeklerinden örülmüş bir edebiyatı vardır.
Ali Fuat Başgil'in başarılı olmanın önünde gördüğü diğer düşmanlarsa kötü arkadaşlar ve kötü örneklerdir. Arkadaş olacağın kimsede arayacağın şart çalışkanlık, dürüstlük ve iyilikseverlik olsun. Bu meziyetlerle bezenmiş bir insan diğer bütün iyi vasıflara da haiz demektir diyerek bu özellikleri taşımayanlarla arkadaş olmanın zararlarından bahseder.
Yazar üçüncü bir düşman olarak kötü örnekleri verir. Bunlar başkasının sırtından geçinip, başkasını sömürüp bir yerlere gelmiş, layık olmadığı makam ve mevkileri kazanmış insanlardır. Hayatta insan olan, insana yaraşan yol ise doğruluk ve namusluluktur. Namusluluk, insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir. Huzur içinde insanca yaşamak istiyorsan bunu yalnız doğrulukla bulabileceğinden emin ol sözleriyle başarılı olmak için dürüstlüğü şart koşmaktadır.
Yazar, sözü geçen düşmanlara karşı koyabilmek için iki silah göstermektedir. Bunlar iradeli olmak ve çalışmak. Ona göre iradeyi terbiye edip iyiliğin hizmetinde kullanmak, çalışmayı verimlendirmenin yolu ve usulünü bilmek her şeyden evvel gerekli olan bilgidir. Başarının önündeki engelleri kaldıracak biricik silah iradedir. İradeli olmak sadece maddi ve manevi başarının değil, aynı zamanda hayatta mutlu olmanın bile temel şartıdır.
Ali Fuat Başgil'in başarılı olmanın şartlarıyla ilgili düşüncelerini de eserinden okuyalım.
Muvaffakiyet düşmanının yıldığı biricik silah, iradedir. İyilik yolunda iradeni kullanabiliyorsan korkma. Arkadaşın kötüsü semtine uğrayamaz. Karşında safsatacıların ağzı ötmez. Kötü örnekler zehirli dişlerini çıkarıp seninle alay etmez. İrade nedir? İradeli olmak ne demektir? Herkes iradeli olabilir ve kuvveti yolunca kullanabilir mi? İrademizde hür ve özerk miyiz? Yoksa bizim elimizde olmayan sebep ve sonuçlara bağlı mıyız? Gayret ve iyi bir terbiyenin yardımıyla iradeli olmak mümkün müdür? Mümkünse bunun yolları ve şartları nelerdir? Seni ilmin ve felsefenin en çetin, çetrefilli meseleleriyle karşılaştırdığımı itiraf ederim. Asırlar içinde filozofları ve ilahiyatçıları birbirine düşüren ve bitmez tükenmez münakaşalara mevzu olan bu meselelerle seni biraz düşündürüp yoracağım. Fakat temin ederim ki bunlar yorulmaya ve üzerinde durulup düşünülmeye değer meselelerdir. Okuyucum, bilirsin ki bedeni ve ruhi iki nevi varlıktan mürekkebiz ve bedeni yahut maddi varlığımız itibariyle her şey gibi biz de umumi tabiat kanunlarına bağlıyız. Şöyle tasavvur et ki kainat bir denizdir. Biz insanlarsa meçhul bir semte doğru yol almış giden hayat gemisinin yolcularıyız. Dalgaların çırpıntısıyla sallanan geminin içinde biz de sallanmaktayız. Bununla beraber kimimiz kazan ağzında ocaklara kömür atıyor, kimimiz güvertede elleri arkasında gezinip bakıyor, kimimiz de kaptan köprüsünün önünde pusula dümen tutuyor. Ne demek istediğimi tabii anlıyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki her şeyle beraber geminin sallantısına uyarak eğilip ırgalanıyoruz. Fakat aynı zamanda ayrıca kendimize mahsus hareketler de yapıyoruz ve hissediyoruz ki eğilip ırgalanma şeklindeki birinci nevi hareketler bizim değildir. Bunlar tabiat faktörlerinin eseridir. İkinciler ise bizimdir. Bunların yapıcısı ve sahibi bizizdir.
Yazar, hareketleri bizim olan ve olmayanlar diye ikiye ayırır. Bunları da refleksler ve otomatik hareketler, insiyaki yani içgüdü veya sevk-i tabi denilen hareketler, alışkanlıklar, telkinli hareketler başlıkları altında inceler.
Üçüncü bölümde terbiyenin yani eğitim öğretimin ruh ve karakter üzerindeki etkilerine değinir. İnsanlar hem fiziki hem de kişilik bakımından birbirinden farklıdır. Yazara göre kişinin fiziki özelliklerinin tümünü mizaç, manevi yapısı ve ruhi özelliklerine de karakter ya da seciye denir. Mizacımızı değiştirmek mümkün değildir. Karakter özelliklerimizi ise daha iyisiyle değiştirebiliriz. İyisi ve kötüsüyle tüm huylarımız doğuştan değil, sonradan kazanılmıştır. İnsan her türlü fikir, his ve huydan soyutlanmış fakat her çeşit huy edinmeye müsait olarak doğar. İçinde yetiştiğimiz aile, okul ve arkadaş çevresi huylarımızın oluşmasında birinci derecede etkendir.
İnsan çoğu zaman içinde bulunduğu çevreyi tercih edemiyor. Farkında olmadan kötü alışkanlıklar ediniyor. Bunlardan kurtulmak mümkün olabilir mi?
Tabii ki kötü huyları terk etmek mümkündür. Önemli olan doğru teşhisi yaparak o huyun ya da hareketin zararlı olduğunun farkına varabilmektir. Ali Fuat Başgil, spor ve müziğin bu konuda bize yardımcı olacağını söyler. Aileyle okul el ele vererek bir taraftan iyi ve güzel alışkanlıklar kazandırmaya, diğer taraftan da bireyi kötü alışkanlıklara karşı korumaya mecburdur.
Neyse, sözü daha fazla uzatmadan söyleşimizi burada bitirelim.
Diğer bölümler hakkında da konuşacaktık ama.
Onları da bırakalım, dinleyicilerimiz eserden okusunlar. Biz, yazarın çalışma hayatının ve umumiyetle muvaffak olmanın kanunları başlığı altında yer alan veciz ifadelerine kulak verelim.
Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı kitabını, bugünün ve yarının gençlerine, kendini genç hissedenlere okumalarını tavsiye ederiz. Unutmayın, bu kitabı okuyunca kendinizi daha iyi tanıyıp başarılı olmanın sırlarını aralayacaksınız.
Okuyucum, her işin ve mesleğin kendi bünyesine mahsus çalışma ve işleme usul ve kaideleri vardır. Ve bunu meslek sahipleri bilir. Bir de fiziki ve fikri her nevi iş ve çalışma hayatının ve umumiyetle muvaffak olmanın, düşünen aklın şaşmaz kanunları halinde bir takım umumi ve rasyonel düsturları vardır ki, ben burada bunlardan benim bildiğim kadarını hülasa edeceğim. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama. Bil ki her yer ve her köşe çalışmanın en müsait yeridir. Bir günde ve bir zamanda yapman lazım gelen bir işi, bir dersi, bir vazifeyi ertesi güne bırakma. Zira her günün derdi gibi işi de kendine yeter. Bir zamanda yalnız tek bir iş yap. Yalnız bir ders, bir kitap, hatta bir fasıl üzerinde çalış. Ta ki dikkatin ve kuvvetin yayılıp zayıflamasın. Bir zamanda birden fazla iş yapayım diyen hiçbirini tam ve temiz yapamaz. Dünyaca tanınmış olan büyük İslam mütefekkiri İmam-ı Gazali'ye İhya-i Ulum adlı muazzam eserini nasıl bir çalışmayla vücuda getirdiğini sormuşlar. Bir zamanda yalnız bir fasıl, bir bahis, bir konu üzerine çalıştım demiş. Bir günün işini, dersini, vazifesini bitirdikten sonra ertesi gün ne iş yapacağına karar ver. Yahut hiç olmazsa çalışmaya başlamadan evvel hangi iş, ders, kitap üzerine çalışacağını düşünüp kararlaştır ve çalışmaya bu kararla otur. Bir işe başlamadan, bir dersi öğrenmeye, bir kitabı okumaya oturmadan evvel düşün ve çalışman için lazım olan şeyleri yanında ve elinin altında bulundur. Ta ki ikide bir kalem kağıt aramaya kalkıp da dikkatin dağılmasın. Çalıştığın bir iş, bir ders, bir kitap, bir yazı üzerinde herhangi bir güçlüğü yenmeden bir adım bile gerileme. Ve bil ki yılgınlık maskeli bir tembelliktir. Yine bil ki çalışma sevgisi güçlükleri yenmekten doğar ve kuvvetlenir. Güçlüğü yenmekten hasıl olan manevi zevk eşsiz bir zevktir. Emin ol ki harpte zafer ve işte muvaffakiyet yılmayanındır. Sebat önünde güçlükler erir ve imkansız görünen mümkün olur. Devamlı ve düzenli çalış. Ve her gün aynı saatlerde behemehal çalışmaya otur. Çalışmayı uzun fasıla ile kesip terk etme. Hasta ve yorgun değilsen, tatil aylarında bile yavaş ve az da olsa çalış. Ta ki çalışma alışkanlığın körlenmesin ve tekrar çalışmaya koyulmak için zahmet çekmeyesin. Bir iş üzerinde yorulursan dinlenmek için işini değiştir ve çalışma hızını yavaşlat. Fakat dinlenme bahanesiyle asla boş oturma. Boş oturanın içi işlemeyen demir gibi pas tutar. Sebat et genç dostum, sebat et. Damlaya damlaya göl olur. Ve aynı noktaya düşen damlacıklar zamanla mermeri bile deler. Verimli çalışmayı sakın iş üzerinde geçirdiğin zamanla ölçüp de bugün şu kadar saat çalıştım, yetişir deme. Çalışmanın sonucuna ve öğrendiğine bak.
Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.